Kitabın adı Kanbağ, yazarı Michael Connery, çeviren İyet Çetinkaya, 42. ayrım, sayfa 368, bölüm 44. Daniel Kriminis'in James Noon kimliğiyle katıldığı hipnoz seansında tarif ettiği yeri bulmak McCaleb'in 2 gününü aldı. Rosarita Beach'le başladı, güneye doğru sahilleri taramaya devam etti. O yeri La Fonda ve Ensenada arasında sahilin ıssız bir bölümünde buldu. Playa Grande, denize bakan kayalıkların üstünde küçük bir köydü. Köyde bungalovlardan oluşan bir otel, bir çömlekçi, küçük bir restoran, bir market ve bir Pemex istasyonu vardı. Sahilde at kiralamak isteyenler için bir de ahır bulunuyordu. Köyün merkezi kumsala bakan kayaların üzerinde kurulmuştu. Ayrıca civarda küçük müstakil evler de vardı. McCaleb'in dikkatini çeken ahır olmuştu. Kriminis'in sahildeki atlardan söz ettiğini hatırladı. Cherokee'den indi, sahile doğru yürümeye başladı. Geniş, beyaz kumsal 1,5 kilometre uzunluğunda iki ucu büyük kayalarla kuşatılmış bir bölgeydi. Güney ucuna doğru Kriminis'in hipnoz seansı sırasında söz ettiği kayayı gördü. McCaleb en iyi ve ikna edici yalanın mümkün olduğunca doğruyu söylemek olduğunu biliyordu. Adamın verdiği yer tarifinin doğru olabileceğini düşünmüştü ve işte o yeri bulmuştu. McCaleb Playa Grande'yi basit mantıkla ve biraz taban teperek bulmuştu. Kriminis'in yaptığı tarife göre bu yer kesinlikle Pasifik Okyanusu kıyısında olmalıydı. Arabasını buraya doğru sürmenin hoşuna gittiğini söylemişti. McCaleb Los Angeles'ın güneyinde at binilebilecek kadar ıssız bir Kaliforniya sahili olmadığını bildiği için Meksika'ya yönelmişti. Kriminis bu yere arabayla gittiğini söylediği için Cabo ve Baja Yarımadası'ndaki diğer yerleri de elemişti. Sahil şeridini taraması 2 gün sürmüştü. McCaleb her köyde durmuş, sahilde Kriminis'in tarif ettiği manzarayı bulmayı beklemişti. Kriminis haklıydı. Burası çok güzel ve huzur verici bir yerdi. Kum şekere benziyordu. Kayalıkların görünümü etkileyiciydi. Sahilde McCaleb'ten başka kimse görünmüyordu. Hafta içiydi ve McCaleb buranın ancak hafta sonları kalabalıklaştığını tahmin etti. Kriminis burayı bu yüzden seviyor olmalıydı. Kumsalda 3 at vardı. Müşteri beklerken ortalıkta geziniyorlardı. Bağlanmalarına gerek yoktu. Kumsal su ve kayalarla çevriliydi. Tek çıkış yolu ahıra gidiyordu. McCaleb öğle güneşinin yakıcılığından korunabilmek için bir beyzbol şapkası ve güneş gözlüğü takmıştı. Rüzgardan korunabilmek için de pantolon ve rüzgarlık giymişti. Sahilin güzelliğine kapılıp gitti. Daniel Kriminis'in orada olmadığına karar verdi. Sahilde uzunca bir süre kaldı. Bir süre sonra üzerinde şort ve eşofman olan bir delikanlı yanına yaklaştı. At binmek ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Ceketinin cebinden Tony Banks'in onun için büyüttüğü fotoğrafları çıkarttı. Onları delikanlıya gösterdi. Bu adamı gördün mü? Onu arıyorum. Delikanlı fotoğraflara baktı. Dediklerini anlamadığını belli etti. Sonra başını salladı. Hayır, bilmiyorum. Geldiği yere geri döndü. McCaleb fotoğrafları cebine geri koydu. Kayalıklara tırmandı. Bu tırmanış 2 defa mola vermesine karşın onu yordu. Öğle yemeğinde ıstakoz yedi, $5 ödedi. Fotoğrafları birkaç kişiye daha gösterdi, sonuç alamadı. Yemekten sonra Pemex istasyonuna yürüdü. Oradaki telefondan teknesini aradı. Telesekreterini kontrol etti, mesaj yoktu. Sonra yola çıktığından beri 4. defa Graciela'yı aradı. Bir kez daha telesekreter çıktı. Bu sefer mesaj bırakmadı. Eğer kadın telefonlarını görmezden geliyorsa bu artık onunla konuşmak istemediğine işaretti. McCaleb Playa Grande Oteli'ne yerleşti, nakit ödeme yaptı, takma isimle kayıt yaptırdı. Sonra fotoğrafları otel görevlisine de gösterdi, sonuç alamadı. Kaldığı bungalov kısmen sahili ve okyanusu görüyordu. Kumsalı kontrol etti, kumsal atlar dışında boştu. Rüzgarlığını çıkarttı, biraz kestirmeye karar verdi. İki gündür bozuk yollarda araba kullanmaktan, kumda yürümekten ve kayalara tırmanmaktan yorgun düşmüştü. Uzanmadan önce spor çantasını açtı, diş fırçasını ve macununu banyoya bıraktı, ilaçlarını ve termometresini masanın üzerine koydu. Sick Sawyer'ı çantadan çıkarttı, onu da masaya koydu. Sınırlardan geçerken silah taşımak her zaman riskliydi. Ama McCaleb sınırı geçerken Meksikalı federaller ona sadece el sallamıştı. Uykuya dalmadan önce gün batımında sahile inmeye karar verdi. Hipnoz seansında Kremis gün batımını anlatmıştı. Belki o da gün batımında sahile gelirdi. Gelmezse McCaleb adamı civarda aramaya karar verdi. McCaleb onu bulacağından emindi. Kremis'in tarif ettiği yeri bulmuştu. Rüyasında ilk defa aylardır görmediği renkleri gördü. Koşan bir atın üzerindeydi, ıslak kum renginde, kumsalda dört nala giden büyük bir apallosaydı. Takip ediliyordu ama takip edeni göremiyordu. Sadece kaçması gerektiğinin farkındaydı, durduğu anda ölecekti. At dört nala giderken ıslak kumlar sağa sola dağılıyordu. Atın ritmik hareketlerinin yerini kalp atışlarının sesi aldı. McCaleb uyandı, sakinleşmeye çalıştı. Birkaç dakika sonra ateşini ölçmesinin gerektiğine karar verdi. Yataktan kalkıp ayaklarını yere basınca doğal olarak masaya göz attı. Teknedeki yatağının yanındaki masada duran saati arıyordu. Ama burada saat yoktu. Etrafa bakındı, masaya bir daha baktı, silahın yok olduğunu fark etti. McCaleb hemen kalktı ve etrafa bakındı, huzursuz olmuştu. Uyumadan önce silahını masanın üzerine koyduğundan emindi. O uyurken biri odasına girmiş olmalıydı. Kremis. Kesinlikle emindi. Kremis o uyurken odaya gelmişti. Başka eksik olup olmadığını anlamak için rüzgarlığını ve spor çantasını kontrol etti. Diğer eşyalar yerindeydi. Yeniden odaya göz gezdirdi, köşedeki oltayı fark etti. Hemen gidip aldı. Raymond'a hediye ettiği oltanın aynısıydı. Oltayı incelediğinde ucunda RT baş harflerinin kazınmış olduğunu gördü. Bunu Raymond yapmış olmalıydı ya da onun için bir başkası yapmıştı. Mesaj açıktı. Raymond, Kremins'in elindeydi. McCaleb artık tamamen alarm durumundaydı. Göğsü korkunun neden olduğu ağrıyla sıkıştı. Rüzgarlığını üstüne geçirdi. Hemen dışarı fırladı. Çıkmadan kilidi kontrol etti, zorlanmamıştı. Motelin ofisine gitti. Parayı alan adam yüzünde sevimsiz bir gülümsemeyle ona baktı. McCaleb ani bir hareketle adamın yakasına yapıştığı sırada adam ona bir şey söylemek üzereydi. McCaleb adamı duvara sıkıştırdı, yüzüne iyice eğildi. O nerede? Q. Odanın anahtarını verdiğin adam, o nerede? No hapla! McCaleb adamın boğazına daha da sıkı sarıldı, kolunu adamın boğazına dayadı. Lanet olsun, o nerede? Adam inledi. Bilmiyorum dedi nihayet. Lütfen, nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya geldiğinde yalnız mıydı? Evet, yalnızdı. Nerede yaşıyor? Bunu bilmiyorum. Lütfen. Kardeşiniz olduğunu ve size sürpriz yapmak istediğini söyledi. Sürpriz yapabilmesi için anahtarı ona verdim. McCaleb boş verdi. Adamı sandalyesine doğru itti. Adam ellerini kaldırdı. McCaleb adamı gerçekten korkuttuğunu anladı. Lütfen. Lütfen ne? Lütfen. Sorun istemiyorum. Artık çok geç. Burada olduğumu nasıl öğrendi? Onu aradım. Bana para verdi. Buraya dün geldi ve sizin gelebileceğinizi söyledi. Bana bir telefon numarası bıraktı. Bana para verdi. Arada adamın ben olduğumu nasıl anladın? Bana fotoğrafını verdi. Tamam, onu bana ver. Fotoğrafı ve telefon numarasını. Adam duraksamadan çekmeceyi açtı. Çekmeceden bir şey çıkartmadan McCaleb uzanıp bileğini yakaladı. Çekmeceyi kendisi açtı ve üstte duran fotoğrafı gördü. Graciela ve Raymond'la birlikte kayalıklarda yürürken çekilmişti. Yüzünün öfkeden kızardığını hissediyordu. Fotoğrafı aldı, inceledi. Arkasında telefon numarası yazılıydı. Lütfen dedi otelci. Paranı al, $100. Burada sorun istemiyorum. Elini cebine atmak üzereydi. Hayır dedim Hakkanep, kalsın, onu kazandın. Zile hırsına vurdu, kapıyı çarptı ve çıktı. Otoparktan geçerek PMX istasyonundaki telefona gitti. Numarayı çevirdi, bağlanmasını bekledi. Kendine küfretti. Numarayı ve adresi tespit ettirmesi, yerel bir yetkili bulsa bile neredeyse imkansızdı. Nihayet telefon bağlantı ve çalmaya başladı. Mahkalep nefesini tuttu ama ne bir insan ne de bir telesekreter telefona cevap vermedi. 12 defa çaldıktan sonra Mahkalep telefonu elinden bıraktı ama Ayşe yerinden çıkarak boşlukta ileri geri sallanmaya başladı. Mahkalep öfkeden ve çaresizlikten donup kalmıştı, telefon meşgul sesi hala duyuluyordu. Bir süre sonra gözlerini otoparka dikmiş olduğunu fark etti. Cherokee'si oradaydı, yanında Kaliforniya plakalı tozlu beyaz bir karpiste vardı. Hemen telefon kabininden çıktı, otoparktan geçti, sahile yöneldi. Patikadan sahili görmek zordu. Aşağıya inip sola dönene kadar sahili göremedi. Kumsal boştu. Etrafına bakınarak yürüdü ama sahil gerçekten terk edilmiş gibiydi. Atlar bile orada değildi. Kayalıklara baktı. Oraya doğru ilerledi. Kayanın alt kısmında rüzgar sanki bir stadyumdaymış gibi ses çıkmasına neden oluyordu. Aydınlık sahilden kayaların arasına giren Mahkalep'in gözü karardı. Durdu, gözlerini kapattı, yeniden açtı. Etrafına bakındı. Kayaların ardından Kremins ortaya çıktı. Sağ elinde Siksoer vardı, namlusu Mahkalep'e çevrilmişti. Sana zarar vermek istemiyorum dedi. Ama zorda kalırsam yaparım. Dalgaların sesini bastırabilmek için yüksek sesle konuştu. O nerede Kremins? Raymond nerede? Onlar nerede diye sormalısın bence. Mahkalep bunu tahmin etmişti ama bunu adamın ağzından duyup Graciela ile Raymond'un hala hayattalarsa elbette nasıl bir dehşet yaşamakta olduklarını düşününce içinde çok daha derin bir acı hissetti. Kremins'e yaklaşmak istedi, adam elindeki silahı yeniden Mahkalep'in göğsüne doğrulttu. Yavaş ol, sakinleşelim. Onlar iyi ajan Mahkalep. Endişelenmene gerek yok. Onların güvenliği senin ellerinde, benim değil. Mahkalep Kremins'i inceledi. Şimdi siyah saçlı ve bıyıklıydı. Ya sakal bırakıyordu ya da tıraş olmamıştı. Sivri burunlu ayakkabılar, siyah kot ve çip cepli kovboy gömleği giyiyordu. O anki dış görünüşü James Noon ile iyilik meleği arasında bir tipti. Ne istiyorsun diye sordu Mahkalep. Kremins soruyu duymazdan geldi. Sakince konuştu, kendinden emindi. Buraya gelenin sen olacağını biliyordum. Önlem almak zorundaydım. Ne istiyorsun diye sordum. İstediğin ben miyim, hepsi bu mu? Kremins Mahkalep'e baktı ve başını salladı. Mahkalep silaha göz attı. Güvenlik mandalının kapalı olduğunu gördü. Kremins'in namluya kurşun sürüp sürmediği belli değildi. Burada izleyeceğim son gün batımı dedi Kremins. Artık burayı terk etmek zorundayım. Mahkalep'in gidişini onaylamasını beklermiş gibi gülümseyerek ona baktı. Tahminimden çok daha iyi iş başardın. Ben değil. O sendin Kremins. Sen işi batırdın. O parmak izlerini onlar için sen bıraktın. Bana burayı sen anlattın. Kremins kaşlarını çattı. Başıyla işaret etti. Hatalarının farkına varmıştı. Uzun bir sessizlik oldu. Buraya niye geldiğini biliyorum dedi adam. Mahkalep cevap vermedi. Benim sana verdiğim hediyeyi benden geri almak istiyorsun. Mahkalep içinden mide bulantısıyla yükselen ve boğazını yakan nefreti hissetti. Gene sustu. İntikam isteyen bir adam dedi Kremins. İntikam almanın ne kadar çabuk geçen bir his olduğunu sana daha önce anlatmış olmalıyım. O insanları öldürürken öğrendiğin şey bu mu? İddiaya varım. Kaç kişiyi öldürmüş olursan ol, gece yatağına yatıp gözlerini kapattığın anda gözlerinin önüne baban geliyordur. Hiç gitmiyor değil mi? Seni bu hale getirecek ne yaptı Kremins? Krimis silahı sıkıca kavradı. Makkalep bir kelime sonrasında silahın ateşlenebileceğini biliyordu. Sorun bu değil dedi Krimis kızgınlıkla. Sorun sensin. Senin yaşamanı istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Eğer sen ölürsen bunların hiçbir anlamı olmayacak. Bunu anlıyor musun? Aramızdaki bağı hissetmiyor musun? Biz artık bağlıyız. Biz kardeşiz. Sen delisin Krimis. Her neysem bunu ben yapmadım. Senin özürlerin için vaktim yok. Ne istiyorsun? Bana hayatın için teşekkür etmeni istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Zaman istiyorum. Taşınmak ve yeni bir yer bulmak için zamana ihtiyacım var. Bana bu zamanı vermek zorundasın. Onların elinde olduğunu nereden bileyim? Elinde sadece olta var. Bu önemli değil. Beni tanıyorsun. Onların elimde olduğunu biliyorsun. Adam Mahkalep'in cevap vermesini bekledi. Cevap gelmedi. Kadını arayıp dokunaklı bir okul çocuğu gibi telesekreterine mesaj bırakırken seni izliyordum. Mahkalep'in öfkesi utançla gölgelendi. Onlar nerede diye bağırdı. Yakındalar. Lanet olsun, onları sınırdan nasıl geçirdin? Krimis gülümsedi, silahı gösterdi. Senin geçtiğin gibi güneye giderken soru sorulmaz. Graciella'ya seçim yapmasını söyledim. O ve çocuk ya ön tarafta güle oynaya sınırı geçeceklerdi ya da bagaja kilitleneceklerdi. Kadın mantıklı davrandı. Onlara zarar vermesen iyi olur. Makkalep ne kadar umutsuz konuştuğunu fark etti. Keşke bunu söylemeseydim diye düşündü. Başlarına ne gelirse sorumlusu sen olacaksın. Nasıl? Ben şimdi gidiyorum ve sen beni takip etmeyeceksin. Beni izlemeyi bile deneme. Arabana bin ve teknene git. Telefon bekle. Zaman zaman seni arayıp beni takip edip etmediğini kontrol edeceğim. Yeterince uzakta ve güvende olduğuma karar verince kadınla çocuğu serbest bırakacağım. Makkale başını salladı. Adamın yalan söylediğini biliyordu. Krimis, Graciella ve Raymond'u öldürüp suçu Mahkalep'in üzerine yıkmaktan korkunç bir zevk alacaktı. Büyük bir zafer kazanacaktı. Sonrasında ne olursa olsun Mahkalep, Krimis'in Muz sahilden canlı ayrılmasına izin veremezdi. Meksika'ya gelirken tek amacı vardı. Şimdi ona uygun davranmalıydı. Krimis aklından geçenleri biliyor gibiydi, gülümsedi. Seçeneğin yok ajan Mahkalep. Ya ben buradan çıkar giderim ya da onlar kara bir delikte ölürler. Beni öldürürsen onları kimse bulamaz. Açlık, karanlık, berbat bir şeydir. Üstelik bir şeyi unutuyorsun. Yeniden silahı doğrulttu. Mahkalep'in cevap vermesini bekledi. Cevap yoktu. Umarım beni sık sık düşünürsün dedi Krimis. Tıpkı benim seni düşüneceğim gibi. Işığa doğru yürümeye başladı. Krimis dedi Mahkalep, elinde hiçbir şey yok. Krimis döndü, Mahkalep'in elindeki silahı gördü. Mahkalep iki adım attı, P7'yi adamın göğsüne doğrulttu. Spor çantayı da kontrol etmeliydin. Krimis de Sig Sauer'i Mahkalep'in göğsüne doğrulttu. Silahın boş Krimis. Mahkalep adamın gözlerini gördü, Krimis'in silahı kontrol etmediğini anlamıştı. Ama bu silah dolu. Orada ayaktaydılar, ellerindeki silahları birbirlerinin göğsüne doğrultmuşlardı. Krimis önce P7'ye sonra Mahkalep'in gözlerine baktı. Bir şey okumaya çalışıyordu. O anda Mahkalep makaleyle basılan fotoğrafı düşündü. Gözlerinde hiç merhamet yoktu. Şimdi de o gözlerle baktığını biliyordu. Krimis setiye asıldı, silah boştu. Mahkalep P7'yi ateşledi ve Krimis yere düştü. Ağzı açık kalmıştı. Mahkalep adamın yanına gitti. Sig Sauer'i elinden kaptı. P7'yi gömleğiyle sildi. Kumların üstüne ölmekte olan adamın uzanabileceği bir noktaya attı. Mahkalep dizleri üzerine çöktü. Krimis'in kanının üzerine bulaşmamasına dikkat ederek adama yaklaştı. Krimis, Tanrı'ya inanır mıyım bilmiyorum ama senin itirafını duymak istiyorum. Bana nerede olduklarını söyle, onları kurtarmama yardım et. Hayatını iyi bir iş yaparak bitir. Defol git dedi Krimis ağzından kan kusarak. Ölecekler ve suçlu sen olacaksın. Elini kaldırdı, parmağıyla Mahkalep'e işaret etti. Eli kumların üzerine düştü. Dudaklarını bir kez daha oynattı ama Mahkalip ne söylediğini duyamadı. Daha da yaklaştı. Ne dedin? Seni ben kurtardım. Sana ben hayat verdim. Mahkalip ayağa kalktı, pantolonundaki kumları silkeledi, Krimins'e baktı. Adamın gözleri yaşlıydı, son nefeslerini verirken dudakları kıpırdıyordu, gözleri kapalıydı. Yanlışım var dedi Mahkalip. Ben seni kullandım, ben kendimi kurtardım. 42. ayrımın sonu, sayfa 377 devamı 43. yarımda.